Kapitalizmin olmamasının nedeni Çin'in bir yasa devleti olması. Yani imparator kendi istenciyle 200 milyon kişiyi yönetiyor. Onları büyülemiyor, manyetize etmiyor. Onlara karşı bir herhangi şey de yok. Böyle yani üstünlüğünün nerede yattığını bulmak ciddi bir problem. Reddedemeyiz. Filmlerde görüyorsunuz, herkes kendini Çin İmparatorluğu'nda yerlere atıyor. İmparator işte o kişinin ilk imparator şey 100 adımdan öte yaklaştırmıyor ya da 100 yani çünkü suikaste uğramış vesaire. Her neyse burada şey var. Bir istencin bütün bir şeye topluma egemen olması gibi biraz bugünün kategorileriyle anlaşılması güç bir durum var. Yani bu şey değil, kurgu değil, bilim kurgu değil. Tek bir istenç var ve bunun altında duran milyonlar var.
Peki bir şey soracağım hocam.
Onun için iyi sorgulayın burayı.
Bu tek istencin altında imparatorun yardımcıları hani Roma'daki senatörler gibi diğer imtiyaz bir sınıf da mı yok?
İmtiyaz yok.
Herkes eşit mi?
İmtiyaz derken şu,
Yani
mandarinler vardı
senatörler
Çin'de.
grubu gibi,
Efendim?
senatörler gibi yani hani sosyalistlerde merkezi
Çin'de
planlamacılar
o
var ya,
yok.
hiç
Çin'de o
yok.
yok. Çin'de o yok. Yani Çin'de bir senato, bir şey
Sistem
yok.
nasıl işliyor peki?
Mandarinleri var işte.
Mandarinler var. Bunlar Hegel bir rakam bulmuş. 15 bin tane sivil, 20 bin tane de askeri mandarin var. Bunlar imparator. Şimdi orada devlet görevlileri var. Devlet olduğuna göre devlet görevlileri var. Devlet fonksiyonları var. Devlet kurumları vesaire ve
Yani örgüt yapısı nasıl?
ama
Siz
bir
demek istediğiniz
senato
devletin
yok.
örgüt
Bir
yapısı,
senato
pratik yapı.
evet onu işledik. Yani onu şey yapacaksın. Burada ayrıntılı olarak tekrar bütün ayrıntısına dönmemiz biraz zor
Tamam, tamam
olacak.
odası.
Yani çünkü bir de 2000 yıllık bir süreç içindeki bir kurumu incelemek de kolay değil. Çünkü değişiyor yani. Ama Çin'de hemen hemen aynı kalmış. Yani ya, o zaman 4 ya da 5 bin yıllık bir şey var, tarihi var Çin devletinin ve Çin devlet yapısının. Yani burada şey yok, ayrıcalıklı bir sınıf yok, imtiyazlı bir şey yok, zümre yok. Hepsi imparatorun önünde eşit çünkü hepsi imparatorun kölesi bir bakıma. Devlet nasıl yönetiliyor? Devlet yasalara göre yönetiliyor. Bu devlet yani imparator şey değil, tiran değil. Despot genel olarak istenci sorgulanmayan ya da kendi istencini sınırsızca ortaya süren şeyi anlıyoruz, bireyi anlıyoruz despottan. Despotik dendiği zaman şeyi anlayacağız. Yani bu aslında keyfi tanımlar değil, nesnel olması gerekiyor bunların. Özgürlük tanımayan insan ilişkileri. Yani despotik ilişkiler dediğimiz zaman burada şey, bireylerin birbirlerine ast üst ilişkileri içinde olduklarını anlatıyoruz. Çünkü yurttaş toplumunda, modern yurttaş toplumunda ya da yurttaş toplumunun kavramında bütün bireyler eşit ve bir imparator yok. Yurttaş kavramının, toplumun anlamı o. Yani Çin gibi. Herkes eşit. Ama Çin'den farklı olarak istenç, herkesin kendi istenci ve bir süper istenç ya da bir mega istenç yok. Öyle 1 milyar insanı. Şimdi bugün Çin'de hala şey var. Yine bir merkezi istenç var. Bütün toplumu dışlayan ve orada Çin'de güç ya da istenç yapısına baktığımız zaman şey görüyoruz. O tek imparatorun bir istenci yerine 70 milyon üyesi olan bir partinin istenci var bugün Çin'de ve geri kalan nüfus yine 1,5 milyar falan. Yani büyük, devasa bir nüfus var ama istenç yine şey, bütün toplumun istenci değil. Şimdi tarih felsefesinde bizim şeyimiz bu, ideal kriterimiz bu. Sanırım yani bu Hegel'in tüze felsefesinden çıkan bir şey. Hegel tüze felsefesinde açık olarak şeyi söylemiyor. Yurttaş toplumunun devletin gerçek istencini anlatımı verecek yapı olacağını ya da olduğunu söylemiyor. Bu şimdi bunu standart olarak kullanabiliriz. Eğer şey yaparsanız yani düşünebilirseniz. Çünkü birey ve devlet arasındaki ilişki, yani devlet bireyi yöneten bir kurum olmamalı kavramına, devlet kavramına baktığımız zaman devletin ussal istenç olduğunu görüyoruz. Ussal istenç, devlet bir istenç her şeyden önce ve o zaman kimin istenci olduğu önemli. Eğer devlet benim istencimse o zaman ben devlette bir yabancı görmeyeceğim, değil mi? Benim baskılayan bir şey görmeyeceğim. Orada soru şu, bireyin istenci, devletin istenci olacak kadar olgun mu? Değil mi? Yani çok güzel. Herkes, kişilerin, yurttaşların istencinin devlete yansıması gerekir. Ama orada şey de önemli, yurttaşların istençlerinin devlet olacak kadar da gelişmiş olması gerekir. Yani yurttaşların kendilerinin henüz despotik olduğu bir durumda o yurttaş istencinin devlete yansıması saçma olacak. Devletin kendisini despotik yapacak ve aslında öyle oluyor. Yani devlet o zaman şeye bağlı, yurttaşların istencinin kalitesine bağlı, devletin kalitesi. Yurttaşlar ne kadar kültürlüyse, ne kadar gelişmişse, ne kadar özgürse devlet de bütün o özellikleri kendinde gösterecek. O yüzden devleti değiştirmenin ya da geliştirmenin yolu şeyden geçiyor. Evrensel bir şekilde bütün yurttaşlık bilincini değiştirmekten geçiyor. Ve Çin buna izin vermiyor. Çin'de yurttaşların devlet üzerinde hiçbir hakları yok. Sadece devleti dinlemek ve devlete boyun eğmek gibi bir yükümlülükleri var yurttaşların. Hindistan'da böyle bir merkezi devlet yoktu. Ama ayrıca Hindistan'da şey vardı, böyle herkesin eşitliği gibi bir durum da yok. Hindistan'daki durumu anlamak Çin'le karşılaştırmayla daha kolay olacak. Hindistan'da insanların hangi durumda olacakları doğuştan belli, doğumlarıyla belli. Yani hangi kastı doğuyorlarsa o kastın üyesi olarak kalıyorlar ya da oraya ait oluyorlar ve bu delice bir şey, irrasyonel bir şey. Yani şeye doğduysan, sudra kastına doğduysan artık onun malısın. Yani oradan kurtulmak için şimdi mitolojiler falan bunlar bir bakıma yani insanların hayal imgelemlerinden çıkan şeyler, bu Vedalardan kaynaklanıyor. Hindistan, Hint tarihi, Hegel onları anlatmıyor. Yani bizi şu an çok tarih felsefesi açısından ilgilendirmiyor ama Hindistan'a kuzeyden geliyor şeyler. Sonradan bir ırk ve Aryanlar geliyor aslında. Bunlar güneylileri, oranın yerlilerini köleleştiriyorlar. Çünkü yerliler kara derili. Kuzeyden gelenler daha açık derili. Bütün buradaki ayrımın zemini renk. Yani yine doğal bir faktör. Ve bunlar zaman içinde Vedaları yazıyorlar. Bhagavad Vita değil mi onların tek kitap? Bir de Mahabharata var. Bu üç kitap. Bunları okuduğunuz zaman, şimdi pasajlar okuyacağız, okudukça göreceğiz. Burada kas sistemi şeyden geliyor, bu kitaplardan geliyor. Yani o dört kasta ayrılması. Beşincinin ona burada Çandala diye Hegel aktarıyor. Aslında bugün Dalit deniyor onlara, bu beşincilere. Dördünü biliyor muyuz? İnsan kas sistemi. Birinciler Brahmanlar, ikinciler yöneticiler Kshatriya, üçüncüler Vaishya, bunlar tecim, tarım ve işleyim, yani çalışan sınıf. Dördüncüler Sudra, bu hizmetçi sınıf. Beşinciler yok, onları sınıf kast olarak saymıyorlar, outcast diyorlar, yani
kast dışı.
Paryalar. Çandala diyor Hegel ve kendilerine bugün bunların sayısı 250 milyon, siteleri var şeyde, internette, Dalit diyorlar. Ve bunlar en kötü, en kirli işleri yapıyorlar. Cesetleri kaldırırlar, suçluları idam ederler falan filan. Böyle toplumun en yapılmayacak işlerini. Şimdi bunlar nereden geliyor bu kast? Aslında bu kastlar şey, dörde bölünüyor ama örneğin Aryan, şimdi Aryan dedik ya kuzeyden gelen, onlar Aryanlar aslında ama Aryan... Başka şeylerde de karşımıza çıkıyor. Mesela Aryan diye bir tarihçi var. Yani o İskender'in seferlerinin yazarı, o İdeal'in yayınladığı. Orada Indika'da Aryan 7 kast. Hindistan, Büyük İskender Hindistan'a gidiyor. Biliyoruz değil mi?
Evet.
Şimdi çok şey yapmadan, daldan alıştıramadan gidelim. Hint ve Çin karşılaştırması yapıyorduk. Çin'de herkes eşit ama Hindistan'da şey var, kastlar var, 4. Ve Çandala'yı sayarsak ya da Dalit'leri sayarsak 5. Ve bunlar aslında şey, Indika'da yani Aryan'ın kitabında 7 kast sayıyor. Nasıl oluyor bu? Karışıyorlar. Ara kastlar var. Yani kastlar kendi aralarında kasların birleşmesi yoluyla doğan 30'dan daha çoğu ortaya çıkarılmıştır diyor. Ama yine de bu dörtlü yapı şeyini sürdürüyor. Son. Evet, yasaların kaynağı. Güzel.
O İmparatorun keyfi istenci değil mi? Çin için.
Yasa keyfi istenç değil. Yasa...
Hayır, Çin'de. Çin'deki evet. İmparatorun. Yani nasıl ortaya çıkıyor değil de. Çin için soruyorsunuz galiba değil mi?
Tamam. Nasıl ortaya çıkıyor?
Despot dedik ya. Özgürlük bilinci yok diyoruz.
Evet.
Sadece imparatorun istenci tanımlıyor.
Evet.
O zaman onun keyfi istenciyle oluşuyor.
Keyfi derken ne anlatıyoruz? Önemli olan o.
Yani bütün halkın, herkesin düşüncesi ve istenciyle değil, sadece imparatorun buyrukları, istedikleri. Ne isterse o yasa oluyor.
O zaman tiran olur, ne isterse dersek.
Var bir meclisleri var.
Yani ama hocam tiran...
Memurlar var.
Tiranlığın farkını şöyle söylemediniz mi? Yani despotluk ikisinde de var. Fakat imparatorlukta imparator yasayı kendi istenciyle, kendi istediğini yasa yapıyor. Ama o yasa onu da bağlıyor. Ama tiranda olan yasa hiçbir şekilde tiranı bağlamıyor.
Evet, bu önemli. Yani tiran,
fark bu. Yani ikisinin istediği oluyor yasa olarak ama tiran hepsinden özgür.
Evet.
Yani hiçbir yasa onun dışında.
Hammurabi yasaları nasıl yapıldı onu düşünebiliyor muyuz? Yani şimdi şeyini bilmiyoruz. Hammurabi yasalarının kendileri var. Hammurabi'nin adı var. Hammurabi'nin yaptıkları var. Ama Hammurabi'nin yasaları nasıl yaptığı konusunda bir şeyimiz yok. Solon yasamacı olarak biliniyor ve Solon yasaları var Atina için. Solon yasaları nasıl yaptı? Yani Solon örneğin şöyle bir yasa yaptı. Dedi ki toprakları borçları nedeniyle kendilerini satmış, bedenlerini satmış olan Atinalılar o yükümlülükten kurtulacaklar. Bu bir yasa. Yani yasa özel bir yasa da olabilir. Bir dönemi bir özel bir durumu ilgilendiren bir şey. Bunu nasıl yapıyor? Keyfi değil. Yani yasayı yapan, yasamacı o anki durumu
ihtiyaçlara göre o zaman.
Durumu dikkate alıyor. Yani işleyebilme olanağı olan ve işlemesi olanaklı olan, aynı zamanda da işlemesi haklı olan, yani yasanın hakkın anlatımı olması gerekir. Yasa şey değil, keyfi olabilecek bir şey değil. Yasa kavramı düşünürsek yasanın, pozitif yasanın hakkın belirli varlığı olması gerekir. Hakkın dazayn olması gerekir. Yani belirli hak. Yasa, hak genel bir anlatım. Ama işte kendine satamazsın. Ya da bir insanın çocuklarını, mesela bir babanın çocuklarını satması. Ya Roma'da mesela bu legal. Roma hukuku babanın çocuklarını satmasına izin veriyor ve onunla ilgili yönergeler var. Bu yasa ve yasanın dedik hakkın anlatımı olması gerekir. Ama burada şey gibi görünüyor. Böyle bir hak aslında hakkın kendisine aykırı gibi görünüyor. Şeyi görebiliyor musunuz? Pozitif yasalar evrensel insan hakları denen ya da doğal tüze diyorlar. Doğal hukuk diyor Avrupalılar ona. Doğal haklar diyorlar. Ona bütün yasaların değeri anlamı o doğal hakka ya da evrensel insan haklarına uygunluklarına bağlı ve yani bir tiran yasa yapmıyor. Tiranları yasadan ayırıyoruz. Yani tiran yasasızlık demek. Ama bir despot ya da bir monarş yasa yapıyorsa ya da bir birey yasa yapıyorsa Solon gibi, Hammurabi gibi ya da kanuni yasa yaptırıyor mesela. Bunların yasaları yapan insanların orada kendi özelliklerini, keyfiliklerini, çıkarlarını düşünmeleri yasanın kavramına aykırı. Düşünmeleri gereken tek şey ve düşündükleri tek şey hak. Yani Solon diyelim toprak borçlarını kaldırdığı zaman şeyde Atinalıların borçlarını sildiği zaman o onu şey için yapıyor. O Atinalıların durumunu kurtarmak tabii ki onu istiyordur ama orada onu yapmasının zemini yaptığı şeyin haklı olduğuna inanması. Yani hak budur diye düşünerek o yasayı çıkarması gerekir. Yasanın hakkın anlatımı olması gerekir. En azından kavramı, bunu biliyoruz. Bundan bir kuşkumuz yok. Yasa hakkın anlatımı olmalı. Ve o zaman yasalar hakkın anlatımı olmada ne derece başarılılar? Bizim şeyimiz olmalı, sorumuz olmalı.
Bir zümrenin hakkı için yasa yaparken aynı şey diğer zümrenin haksızlığına bedel oluyorsa bunun kriteri nasıl olacak peki yasa yapanlar tarafından? Hani belli bir sınıfın hakkı...
O yasalar haksız yasalar.
Yani
tabii öyle sınıf çıkarlarına aynı göre yani. Eğer yapılmışsa yasalar yani... Ama modern toplumda yasalar yurttaşlara göre yapılıyor, sınıflara göre yapılmıyor. Yani bir örneğin borçlar hukuku ya da mülkiyet hakkı falan bunlar sınıf. Şimdi Hindistan'da şeylerin hiçbir mülkiyeti olamaz diyelim bu sudraların değil, dalitlerin, çandalaların. Onlar da insan ama onlara yurttaşlık hakkı tanınmıyor. Dolayısıyla mülkiyet hakları da yok, seyahat hakları da yok. Yani hak kavramı yani yasa hakka uygun düşmüyor. Böyle bir şey nasıl oluyor diye hayret etmemize gerek yok. Oluyor. Yani hakka aykırı olan yasalar çıkıyor. Ve o zaman orada önemli olan şey o yasaların hakka, evrensel insan haklarına uygun bir duruma doğru gelişmeleri. Yani yasaların şey olması gerekiyor, plastik olması gerekiyor. Şimdi bu aynı şey anayasa için de geçerli. Sitede göreceksiniz, anayasa bölümüne bakarsanız ana sayfada. Anayasa, anayasanın kendisi, şimdi...
O zaman yasa... Peki için şöyle bir şey acaba söyleyebilir miyim Aziz Bey? Yasa ve hukuk kavramlarının olmadığı bir dönemden söz ettiğimize göre... Belki de sadece yönetilebilir olmanın gereksindiği ihtiyaç çerçevesi içinde kural koymak zorunda kalıyorlar. Yani çünkü yaşamın devinimi bir yerden sonra mevcut koşullarda yürümüyor.
Evet.
Ama Çin İmparatoru da Çin'i yönetmek ihtiyacında olduğu için ancak yönetilebilirlik çerçevesi içinde bazı kurallar vaz ediyor. Çünkü Çin'in incelediğimiz dönemde modern hukukun kavramlarının olmadığını biliyoruz. O zaman Çin'de yasadan söz ediyorsak belki sadece o büyük kitleyi yönetilebilecek konumda tutmak için bazı kurallar vaz ediyor.
Evet. Yani Çin'in yasaları şeydi, burada nereye takıldık ya da yoğunlaşacağımız nokta neresi onu kaçırdım. Ama Çin'in yasaları o kadar ileri gidiyor ki ailenin içine giriyor ve bireylerin birbirlerine karşı hangi duyguları duymaları gerektiğini saptıyor. Yani işte şunu seveceksin, bunu seveceksin ve onu yapmazsan ceza. Ceza da bambu.
Sopa.
Sopa. Çin böyle enteresan bir şey var bak Çin'de. Şimdi Çin'in yapısı, Çin şeyden önce bu Qin'den önce yani o Çin tek bir devlet haline gelmeden önce dağınık şeyden oluşuyor. Devletlerden oluşuyor. O bölgede birçok devlet var. Feodaller var, aristokrasi var vesaire ve yani orada bir birlik yok. O şeyden sonra Çin kurulduktan sonra yani Çin'in o Çin 2000 yaşında aşağı yukarı ama Çin tarihi şeye doğru gidiyor. 4-5 bin yıl geriye kadar gidiyor. Ama orada şey yok. Henüz Çin'de bir birlik yok. Ve Çin önce kuzeyde kuruluyor. Çin'i düşünürseniz doğusu şey deniz ve oralar henüz uygarlaşmadan önce Çin'in kuzey Çin uygarlaşıyor. Uygarlık ya da kültür kuzeyden güneye doğru yayılıyor ve daha sonra o Vietnamlar, Kamboçyalar vesaire onlar uygarlıkla buluşuyorlar. Ve Çin'in uygarlık, Çin'in kültürel gelişmesinin nasıl tetiklendiği konusunda değişik tezler vardı. Ve orada şu bulunan kesin şeyler, bir takım bulgulardan, kesin bulgulardan o Çin'deki kültürel tetiklenmenin batıdan geldiği düşünülüyor. Yani öyle bir argüman var. Doğru olabilir, kabul edilebilir ya da edilmeyebilir. Çin'in devletleşmesi şeyden sonra oluyor. Queen'den sonra ya da Qin'den sonra oluyor. Bu Hero filmindeki imparator o. Hero filmini biliyorsunuz herhalde. Ha? O film, evet. Yani burada ana sayfada onun şeyi de var. İnternet bağlantısı olsaydı şimdi girerdik o filmi görürdünüz. Ondan sonra Çin'de yasalar yapılıyor ve o yasalar imparator tarafından yaptırılıyor ya da yapılıyor. Şimdi yasaların kimin yaptığı önemli değil. Japon anayasasını kimin yaptığını biliyorsunuz değil mi?
Kim?
Douglas MacArthur yapıyor. Kime yaptırıyor? Gemide yanındaki iki tane şeye, hukukçuya yaptırıyor. Yani anayasa yapıyorlar. Gemide yapıyorlar. Ondan sonra Japonları çağırıyorlar, oturtuyorlar karşılarına, Japonlar imzalıyorlar ve Japon anayasası bugün Japonya'nın mimarı aslında. Yani o anayasaya göre davrandığı için Japonya ona göre de bir şey, yapı ortaya çıkıyor. Yani yasanın ama orada yasa olarak belirlenen şeyler bir istenç. O istenç MacArthur'un keyfi istenci değil. Ya da MacArthur'un yardımcılarının keyfi istenci değil. Onlar o yasaları şeyden alıyorlar. Yasalar birikiyor. Yani yasaların örneğin Türkiye'ye en ideal anayasayı yazın diye size bir ödev verseler ne yaparsınız? Gidersiniz başka anayasalara bakarsınız. Yani o çok eskiye gidebilir. Hammurabi yasalarına kadar bakabilirsiniz. Burada nedir? Esas hakkın özü esası nedir? Ve yani yasalarda anlattığım verdiğiniz şey, yasayı yapanın kişisel istencinden bütünüyle ayrı bir şey. Nesnel bir istenç, ussal istenç ve aynı zamanda da evrensel istenç. Yani o bireysel keyfi özenç değil yasada anlatım olan şey. Hammurabi için de öyle, Çin yasaları için de öyle. Yani Çin'in yasalarını kimin yaptığını bilemeyiz, nasıl değiştiklerini de bilemeyiz. Ama her durumda yasa, eğer yasa ise şey olması, evrensel istence uygun olması gerekir, bireysel olmaması gerekir. Eğer bütün bir toplum için yapılıyorsa ve yasanın hak ilkesini anlatması gerektiğini kabul ediyorsak, o zaman haksız olamaz yasa her şeyden önce. Yani belli sınıflara şey yapıyorsa, ayrıcalık veriyorsa, o zaman o sınıflı bir şey olur, yasa olur. Yani Hint anayasasından söz edebilirsek eğer, çünkü anayasaların yazılı olması gerekmiyor, Hint anayasasına göre şey yok. Belli insanların hiçbir hakları yok. O şeylerin. Ya da kastların hakları belirli. Yani Hint anayasası diyebileceğim şey Vedalarda yazıyor. Veda, onların kutsal kitapları. Ve oradaki yasalar ne ussal ne evrensel ne de hakla yani örtüşen yasalar değiller. O zaman olan şey o zaman anayasalar da evrime oluyor. Anayasalar statik değil, değil mi? Evet, yani anayasa alt tarafta okursanız...
Değişmeyen yasa olmaz aslında, çünkü hayat değişiyor,
ilişkiler
değişiyor.
İnsan
yasa,
hak bilinci artıyor ya da özgürlük gelmiş, büyüyor ve özgürlük geliştikçe ona göre yasalar da yeniden... Yani, evet, örneğin bu Türkiye'nin şu andaki yasaları değişiyor, Avrupa Birliği ile uyumlu bir şekilde getiriliyor. Avrupa'nın bütün devletleri yasalarını değiştiriyorlar, hepsi. Almanya'da, Romanya'da, yani Avrupa Birliği'ne katılan en son ülkeden, en ilk ülkeden en son ülkeye kadar hepsi kendi yasaları yerine birliğin yasalarını geçiriyorlar ve o yasalar... Efendim? Şimdi güzel, mülkiyet konusunda Hegel'in şöyle bir gözlemi, mülkiyet o kadar eski bir kavram, mülkiyet hakkı o kadar eski değil diyor. Yani mülkiyet hakkı yeni doğdu. Ve o enteresan bir şey. Çünkü serflerin mülkiyetinden söz edemezsiniz. Avrupa serflikten yeni çıktı. Çin'de ve örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nda ya da böyle monarşileri düşündüğümüz zaman orada eğer istenç şeyse tek bir bireye aitse, monarşa aitse, onun anlamı onun altında duran bütün uyrukların, istençlerinin de ona boyun eğmeleri gerektiği ve dolayısıyla boyun eğme zorunda olan bir İslamcı mülkiyeti olamaz. Yani doğuda mülkiyete karşı bir şey var, isteksizlik var. Çünkü mülkiyet bilinci ve istenci yok diyebiliriz. Yani özgür olmayan bireylerin, çünkü mülkiyet bir istenç anlatımı, bu benim diyorsun. Onun öyle tanınması gerekiyor. Ama senin istencin yoksa benim demenin de bir anlamı yok.
Doğu toplumlarının hazırlıklar yazarak
ise eğer bir imparatorluk öyle içinde yazılan
işte o da
sınırlandırmak
zorunda kalıyor.
Mesela
bize bizim
bir
de bu sene bitti hatta. İlk defa sultanın mülkiyeti sınırlandı.
Bir de
yüksek sesle. Yani sultana ait
mülkiyet
bile
gelişim çizgisi içinde sınırlandırılıyor. O zaman o sultanın istencinin sınırlanması anlamına geliyor ve sultan sultanın istenci şey değil, tiran değil dedik. Yani kralların, imparatorların istençleri. Şimdi bir imparator var. İmparator yasamanın son sözünü söylüyor. Yasama, yasak. Yani yasaları, örneğin o Augustus diyelim, kendisi yapmıyor yasaları ama o yasaların onayını veren o. Yani orada imparator ve yasalar arasındaki ilişki. Şu an problem o. Yani bu nedir bu ilişkinin doğası? İmparator yasaların üstünde midir yoksa altında mıdır? Altındadır. Yani bir yasa koyduğu zaman bir insan o yasayı ben çiğnerim. O yasaya siz hepiniz uyacaksınız ama ben uymayacağım. Bu değil. Bu şey değil. Monarşi bu değil. Monarşi yani krallar, imparatorlar ve bunlar politik güçler ve bunlar şey değiller. Tiran değiller ve şimdi kralların seçilmesi diye bir şey var değil mi? Bu normal geliyor mu yani? Bir espri gibi mi geliyor? Krallar seçilir mi? Seçilir. İmparatorlar seçilir mi? Kutsal Roma İmparatorluğu'nu şeyler seçiyor. Seçmen prensler seçiyordu Almanya'da. Yani seçiliyor. Yani despot ya da monarş dediğimiz yönetici, yani egemen istenç şey değil, keyfi istenç değil. O da ussal istenç. Yasanın altında duruyor ya da yasa, kendi koyduğu yasalara, yani siz bir oyun yapıyorsunuz, onun kurallarını belirliyorsunuz ve ben oyunu icat ettiğim için, kurallarını koyduğum için ben o kuralları çiğnerim derseniz ortada oyun olmaz. Yani yasaları...
Belirgin herhalde oyunu kurmak istencimiz. Yani ülkeyi yönetmek istencimiz.
Evet. Ayrıca da...
Yönetilemez duruma geldiği için yeni yasa bahsediyor.
Orada tek istencin sırrı şunda yatıyor. O geri kalan Çin'in imparatorunun altında duran, onun, o istencin altında duran halkın kendisi de yönetilmek istiyor.
Tabii. Ben oraya geldim.
Yani.
Tabii onlar da istiyorlar.
Yine bir mutabakat söz konusu olmasa bir yasadan söz edemeyiz.
Evet, yani istenç, halk yasayı... Evet, yani yasayı... Yani egemen, yasa istenci... Aynı zamanda yasanın bilinmesi diye bir şeyden söz ediyor Hegel ve yani yasa bilinirse yasadır. Şimdi o yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin başında buraya batıdan getirilen yasalar işlemediler çünkü halk bilmiyordu onları. Yani İsviçre'den alınan yasalar ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun halk onları bilmedi. Bilmemesi şey demek, onlara yabancı olması demek. Yani köylüye yasa vermek şey... Pek anlamlı bir şey değil. Köylü... Efendim?
Şimdi hala zamanımızda da aynı tepki var. Hala işte şeriat...
Bilmemeye devam ediyorlar.
Bilmemeye evet. İnanmaşıyor.
Bu sefer bir şey kasıtlı olarak
ödetiyorlar. Devlet toplumun aynısı işte. Toplum neyse devlet
evet. Oluyor. Yani şimdi yasaların bilinmesi, bir yasanın yasa olması için bir koşul. Bu şey değil, formal bir anlatım değil. Yani önemsiz bir anlatım değil. Yasa bilindiği sürece yasadır ve o yüzden tiranlar yasaları yükseğe asarlar. Diye bir söz var. Değil mi? O akıllıca bir söz. Yasaların bilinmemesi onların işlememesi anlamına geliyor. Yasaların bilinmemesi sadece tiranların keyfine bağlı ya da onların engellemelerine bağlı bir şey değil. Halkın yasaları almaması diye bir şey de var ve bir köylülere siz kent yasalarını verirseniz bundan daha saçma bir şey olmaz. Cumhuriyet'in başında bu saçmalığı yaptılar. Yani İsviçre kent yasalarını getirip Anadolu'ya yasa yapmaya çalıştılar ve onu başaramadılar. Başarabilirler miydi? Yukarıdan başarabilirlerdi zaman içinde.
Despotizmi uygulasalardı başarırlardı.
Çünkü
eğitimi sağlayabilirlerdi.
Yani zorla da
onu
dayatma
senelerde mevcut sosyal ve ekonomik koşullara uygun olarak uygulamada yargıçlara ve uygulayıcılara büyük bir takdir yetkisi de verdiler. Yani evet. Medeni kanun işte o ikinci başlangıç günlerindeki ikinci hüküm işte eğer kanunda bir hüküm yoksa kendisi bazı kanun olsa ki nasıl düşünülecek değilse ona göre hükmeder biçimindeki tümcü tamamen bunun için konuldu.
Yani
o yasaları getirenler bunun farkındaydılar.
Hı. Buna ne sonuç çıkaracağız?
Yani kan
kendi
yasaları
köylülere getirildi ama o yasaların köylülere uygun olarak tatbik edilmesi için de gerekli esneklik vardı.
Evet.
O belki iyi kullanmadı.
Yani uygulamada hata oldu. Uygulayıcılar
peki,
tarafından hata
yapıldı. Sonuçta aradan 90 yıl geçti ya da 80 yıl geçti. 80. Ve biz şimdi 20 yıl sonrasına bakarsak yasaların, yani Cumhuriyet'in sonrasındaki 20 yıla, 1930'lara, 40'lara bakarsak bir şey, bugün o 20 yıl çok uzun bir süre değil. Yani bir devletin kuruluşunda 20 yıl ya da 40 yıl her şeye rağmen çok uzun bir süre değil. Ama bugüne bakarsak şey diyebiliriz, o yasama, yani devletin, modern devletin kuruluşu planı gerçekleşti. Ve o halk bilmediği yasaları bilme noktasına geldi. Yani proje işledi. Proje şey olmadı. Başarısız davranmadı. Cumhuriyet kuruldu.
Hocam projenin ama en önemli ayağı şeydi. Toprak reformuydu. Rahmetli Atatürk yaşasaydı. Yani toprak reformu doğudaki işte yine aynı toprak feodalitesi. O kırılmadıktan sonra o insanlar
şunu,
cahil kalmaya devam ediyorlar.
Şunu söylüyoruz. Orada şunu söylüyoruz. O konu genellikle onu inceleyenler bile ezbere konuştular. Toprak reformu denen şey toprak feodalizmle ilgili ise ve feodalizme karşı yapılan bir devrimse ya da önlemse o zaman Türkiye'de ona zaten gerek yok. Çünkü Türkiye Anadolu hiçbir zaman feodal olmadı. Osmanlı İmparatorluğu bir imparatorluktu.
Avrupa'daki feodalizm gibi değil. Ama Anadolu'daki bilmiyorum yani daha farklı bir ayağı.
Çok önemli bunlar. Bunları dikkat
bunları aynısı denk gelmiyor.
O zaman yaklaşık olarak konuşamayız. Ben de dediğim şey de o. Düşünmeden Türkiye'deki yazarlar bu konu üzerine gittiler ve düşüncesiz bir takım çözümlemeler yaptılar. Toprak reformu şeyde gerekir. Feodalizmin olduğu yerde Napolyon toprak reformunu yaptı ya da toprak devrimini yaptı. Çünkü Avrupa serflik altındaydı. Yani topraklar şeydi. Bireylere değil, derebeylerine aitti, prenslere aitti ve onlar prenslerin elinden alın, hatta büyük bir bölümü yaklaşık üçte biri kiliselere aitti, evet. Avrupa'da. Katolik kiliseye aitti. Onlar
nerede okudum hocam bilmiyorum. Bir tezde okumuştum ben. Bir profesörün galiba doktora tezi. Orada da şöyle bir cümle geçiyordu. Bu da yanlış değil mi? Taraflı bir cümle. Atatürk toprak reformunu yapmadı. Oraya özgürlüğü getirmedi. Ama köylü milletin efendisidir diyor. Yani Atatürk burada 200'lü davrandı.
Eğer Türkiye'de toprak reformunun gereksizliği diye bir durum varsa yani ona o sonuca varıyorsak o yazılan şey tabii ki saçma. Toprak reformu denen şey şu. Eğer toprak gerçekten çok büyük yoğunlaşmalar olmuşsa ya da tekelleşmeler olmuşsa ki o tekelleşmeler örneğin bugün Amerika'da ya da Avrupa'da söz konusu olabilir ama orada da öyle bir toprak reformu gibi bir şey yapılmıyor. Yani bir şirketin ya da bireyin elinde çok büyük bir toprak varsa Amerika'da bu böyle. Bunu gidip o toprağı alın oradaki köy. Şimdi burada şu da var modern toplumda köylülüğün durumu yani geçici bir şey olarak, çıkarsama olarak şey yaptık. Yurttaş toplumu köylülük içermez. Yani köylülük şey, modern, ön modern topluma ait olan bir kavram. Ve köylülük özel mülkiyeti olan bir sınıf. Yani köylülük serfler sınıfı demek, serflik sınıfı demek değil. Köylüler özgür insanlar, devletin özgür uyrukları. Ama yine de yurttaş kavramına uygun düşmüyor köylülük. Çünkü o konu şey bir konu, tarihsel, reel durumlara göre ele alınması gereken bir şey. Toprak reformu sözü çok anlamsız. Yani feodalizme karşı yapılan şey devrim. Feodalizmin yıkılması, ortadan kaldırılması bir devlet devrilmesi anlamına geliyor. Orada ya da aslında feodalizme karşı yapılan şey bir devlet, bir devrim demek de anlamsız. Çünkü feodalizm bir devlet değil her şeyden önce. Feodalizm açıkça ve seçikçe devletin ve yasanın olmaması yokluğu anlamına geliyor.
Olmamasının lehine kişilerin ayrıca...
Bir daha baştan söyle, bir daha tam söyle.
Feodalizm yasaların devlet bilincinin olmaması durumunda bu durumda çıkar sağlayan ayrıcalıklı zümrelerin oluşturduğu
feodalizm yani. Devletin olmadığı durumda evet. Bireysel can güvenliğini, mal bundan güvenliğini sağlayabilmek için oluşturur. İnsanlar arasında yani köylüler ve derebeyleri arasında kurulan bir ilişki ve bu ilişki yasaya değil ama şeye dayalı. Yani neye dayalı? Yasa
mi?
Yok çünkü orada.
Güce mi dayalı?
Güce dayalı.
Feodal beyin gücüne.
Evet. Yani ama burada serfin payına bir gönüllülük de var. Onu da silemeyiz. Yani serf kendisi gönüllü olarak ağanın toprak ağasına ya da derebeyinin egemenliği istenci altına giriyor.
Ussal yasa istenci yok. Hak ve temel hak ve özgürlüklerin de bir güvencesi yok. Devlet yok, yasa yok, adalet yok. Bir feodal beyin boyunduruğuna giriyor ki canının can ve mal güvenliği olsun diye. Yani dolaylı olarak. Evet. Daha evet. iyisi olmadığı için.
Güzel. Yani feodalizm şey değil. Kendi mantığı olan bir yapı. Sadece derebeyinin tiranlığına bağlı ya da onun keyfine bağlı bir şey değil.
Evet.
Aynı zamanda o serflerin de can güvenliği açısından gereksindikleri bir şey. Bütün bunlar şey gösteriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda feodalizmin fesinin olmaması gerektiğini. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bir devlet, meşru bir devlet, yasal bir devlet ya da yasa devlet ve yasayı ayırt edemeyiz. Yasanın olduğu yerde feodalizm olamaz. Devletin olduğu yerde feodalizm olamaz. Çin'de feodalizm ancak ve ancak şeyden sonra önce var. Çin'in birleşmesinden önce ya da devlet olmasından önce var. Ve daha sonra Çin İmparatorluğu'nun, merkezi imparatorluğunun zayıfladığı durumlarda aristokrasiye benzer oluşumlar ortaya çıkıyor ve onlar devletin güçlenmesiyle birlikte tekrar siliniyorlar. Yani devletin olduğu yerde feodalizm olamaz. Ve Türkiye'ye, Osmanlı devletine bakıp da burada feodalizm vardı demenin hiçbir anlamı yok. Çin'de de feodalizm yok. Çin devlet olma niteliğini yitirdiği ölçüde feodal sınıf ortaya çıkıyor diyebiliriz. Tarihte olan da bu. Sanırım bu oldukça net.
Aşiretleri ve toprak ağlarını hangi sınıfa koyuyoruz bu durumda?
Maraba kavramı.
Onları özel olarak incelemek gerekiyor. Feodal ilişki değil onlar. Yani feodalizm şeyde var. Toprak ağlı. Yani feodalizm toprağa bağlı bir şey. Aşiretler göçebesi zaten toprağa bağlı değil her şeyden önce.
15 gün dönüm, 10 gün
dönüm. Evet. O tamamen şeyden kaynaklanıyor. Yani Cumhuriyet'in getirdiği katlama yasalarında 20 dekardan fazlasının aynı kişi üzerine tescil ve tespit edilmemesi gerekiyor. Ama yönetilenlerin iradesi işte burada çok belirleyici oluyor. Bir ağanın marabaları adına tescil ediliyor 20 dekardan fazla. Ve onlar kendi rızalarıyla o topraklarda maraba olarak çalışmaya rızalarıyla. Yani 40 tane köy, 50 tane köy falan diye yapıyoruz ya. Marabı 40 tane diye baksanız o köyde maraba olan insanlar üzerine tespit yapılmış.
Kendi hakkını teri savunamıyor.
Tam kanlar karşı birbirine
kullanıyor. Onları yazsanıza. Bunlar... Şimdi, hayır, bu konu şey bir konu, teknik bir konu ve önemli bir konu. Yani buraya, Türkiye Cumhuriyeti döneminde toprak konusunda, yani Osmanlı'da durum nasıldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde durum nasıl? Şimdi feodalizm denen şey Kürtler arasında yürürlükte oldu ya da var deniyor, yani belki hala var. Çünkü orada... Şimdi imparatorluk her şeye rağmen kendini toprağın her alanında, her noktasında işletemeyebilir. Ve genellikle Kürtlerin feodal ilişkilerine dokunulmadı. Öyle söyleniyor. Yani Osmanlı döneminde de böyleymiş. Bu Cumhuriyet döneminde de böyleymiş. Çünkü politikacılar şey için, oy kazanmak için oradaki ağlarla anlaşmaya gidip, uzlaşmaya gidip o sistemin sürmesine zemin sağlıyorlar. Yani bu soysuzluk ve erdemsizlik aslında açıkça. Çünkü oradaki insanların insanlıklarının feda edilmesi pahasına yapılan bir anlaşma. Bu insanlık dışı bir anlaşma. Yani hiçbir hakka uymayan bir anlaşma. Bu yani şeyden sonra özellikle Avrupa'da insanlar bunu açıkça gördükten sonra feodalizmin ya da serflik sisteminin insanlık dışı olduğunu ve onun devrilmesi gerektiğini gördükten sonra Türkiye'de bunu görmemeleri şey. Rusya'da feodalizm vardı. Hatta orada devlet feodalizmi teşvik etti, geliştirdi ve Petro'nun serflerin yanına 300-400 bin kadar da açıkça %100 köle eklediği söyleniyor. Serfle köle aynı şey değil biliyorsunuz. Köle alıp satılan bir insan. Serf her şeye rağmen mal değil. Toprağa bağlı, toprakla birlikte alıp satılıyor ama Rusya'da serflikten, serflerin yanında bir de kölelik olayı var Petro döneminde. Rusya şeyden, serflikten şeyde bile kurtulmuş değildi. Yani Rusya'da devrim olduğu zaman 1917'de bile kurtulmuş değildi. Resmi olarak 1860 yılında orada serflik ortadan kaldırıldı. Amerikan Savaşı ile aynı tarihte. Ama yasanın çıkmasıyla onun yaşamda işlemesi, edimselleşmesi birebir çakışmıyor. Yani serflik ön modern topluma ait bir durum ve devletin yokluğuna, devletin zayıflığına ya da devletin devlet kavramına ters düşmesine bağlı bir şey. Şimdi bir devlet varken yine de feodalizm varsa orada o devletin devlet olduğunu, yani nasıl bir devlet? O devlet, devlet kavramına ters düşüyor.
Yani Hindistan'ın durumları şimdi?
Bu durumda Hindistan'ın durumu
devlet olarak kabul ediyor muyuz Hindistan'ı?
Şimdi Hindistan'da şey yoktu, tek merkezi bir İslam çoktu Çin'e göre.
Dili de çok fazlaymış değil mi hocam? En çok dil konuşan ülke, bir sürü, yani her topluluğun bir sürü orada, Hintlilerin de kendi içinde çok çeşit çeşit diller varmış.
Evet.
Yani hiçbir birlik yok. Devlet birliği olmadığı gibi dil, din birliği de yok. Hiçbir birlik yok.
Tabii yani.
Çok karışık.
Yine de
Hindistan'lar var çünkü toprak şeyse.
Şimdi Hindistan zaten parçalandı. Pakistan ve Bangladeş, bunlar Hindistan'a ait olan bölgelerde koptu. Kaşmir var, o Pakistan'la Keşmir ikisi arasında sorun. Onun dışında Tibet, Çin'in şeyi, problemi, yani o da o bölgede bulunuyor. Yani orada, ama şimdi Hegel şey diyor, o zamanlar Hindistan ikiye ayrılıyormuş. Bir kuzeyde olan bölge, Kuzey Hindistan, Dekan deniyor orasına. İngilizce ikiye ayırmışlar. Dekan ve Hindostan. Hindostan dedikleri yer aşağısı, o üçgen. Dekan dedikleri yer yukarısı, orası. Bengal, doğusunda Bengal Körfezi, batısında Hint Okyanusu bulunan, pardon tam tersini söyledim ben. Dekan aşağısı, doğusunda Bengal Körfezi, batısında Hint Okyanusu. Büyük Yarımada diyor. Hindostan ise Ganj Vadisi tarafından oluşturulan, Ganj Vadisi İndus ve Ganj nehirlerinin birlikte gittikleri vadi, tam olarak Pakistan, Mezopotamya gibi, yani Fırat ve Dicle'nin paralel gitmeleri gibi Ganj ve İndus birlikte gidiyorlar. Yalnız bunların Ganj'ın ya da İndus'un aslında bazı yerlerinde genişliği 10 kilometreye varıyor. O bayağı farklı ve Büyük İskender orayı fethediyor. Oradan aşağı iniyor ve Hint Okyanusu'ndan geri dönüyor. Hindistan'ın Büyük İskender'in seferlerinde izlediği yol o. O bölge aynı zamanda Müslümanların girdikleri bölge. Yani şey diyorduk, ara verelim mi? Yoksa... Daha bir saatimiz var değil mi? 9:30. Tamam, o zaman verelim. Çünkü şey... Uzun sürecek.
Peki Çingene hangi gruba geliyor ya?